Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 14. ayrım. Pardon, sırası değil ama sanırım Phoebe'nin uzanması gerekiyor. Konuşurken yanına yaklaşıp Phoebe'yi yavaşça kucakladı. Carly, annenin yatak odasını gösterir misin bana? Üst katta. Yürüyebilirim Duncan, yürüyebilirim ben. Elbette yürüyebilirsin ama kucakladım artık seni. Bayan McNamara, hastaneden bazı ilaçlar verdiler. Bence onları alma zamanı geldi. Bir bardak su getirebilirseniz. Tabii tabii. Ben getiririm. AVS'nin koluna dokundu. Sen onunla yukarı çık. Ben suyla biraz da buz getiririm. Carter, Phoebe için buz çıkaralım mı? Ben çıkıp yatağı ayarlayayım. Hemen çıkıp hazırlarım. Essie merdivenlere koştu. Düştün mü? Duncan'ın yanında yürürken sesi hala titreyen Carly, annesinin giysisinin eteğinden tutuyordu. Çok kötü düştüm. Onun için hastaneye gitmek zorunda kaldım. Beni tedavi edip eve gönderdiler. Tam olarak iyileşmeden eve göndermezler biliyorsun, öyle değil mi? Kolun kırık mı? Hayır, sadece incindi. Bir yere çarpmayayım diye askıya aldılar. Carly Duncan'a, düşerken tutamadın mı onu diye sordu. Keşke tutabilseydim. Düştüğü sırada ben yoktum. Odaya girdiklerinde Essie çoktan yatağı açmış, yastıkları kabartmıştı. Şöyle yatırabilirsin. Çok teşekkürler Duncan. Phoebe, özür dilerim canım. Aklım başımdan gitti. Önemli değil anne, her şey yoluna girecek. Öyle tabii. Dudakları gözde görülür şekilde titrese de, Carly'e bakıp gülümsedi. Annene çok iyi bakacağız, değil mi? Şimdi ilaçlarını alması gerekiyor. İlaçlar çantamda, ben... İşte burada. Duncan çantayı yatağa koydu. Detayları hiç kaçırmıyorsun diye yorum yaptı Phoebe. Essie, aşağıya inip salonda biraz oturmaz mısın Duncan diye sordu. Carter sana bir içki getirsin be. Eliyle şakaklarını ovdu. Yemeğe kalırsın. Kalacaksın zaten. Çok naziksiniz ama Phoebe'yi size teslim ediyorum. Alacağım olsun. Ne zaman istersen bekleriz. Her zaman. Seni geçireyim. Burada kalın. Essie'nin omzunu okşayıp Phoebe'ye baktı. Sözüm senin için de geçerli. Aynen öyle yapacağım Duncan. Sonra konuşuruz. Odadan çıkarken Carter da koşarak yukarı çıkıyordu. Elinde bir çift buz torbasıyla durdu. Dışarıda üzerine geldiğin için özür dilerim. Boş ver, normaldir. Duncan kaşlarını kaldırırken Carter, yüzüne bunu yapan kim biliyor musun? Sonuçlarını bilecek kadar çok yumruk yedim ben. Kim yaptı bilmiyorum ama onu bulacağım. Benden önce bulursan eğer haberim olsun. Olur tabii. Carter McNamara, memnun oldum. Buz torbalarını tek elle tutup diğer elini uzattı. Duncan Sweet, yakında görüşürüz. Dışarı çıkan Duncan arabasına doğru yürürken yatak odasının penceresine doğru baktı. Muhteşem bir ev diye düşündü ama sorunlarla dolup taşıyor. Sorunların çok çeşitli şekillerde insanın karşısına çıktığını bilecek kadar tecrübesi olmuştu. Hiç sormadığı halde, sorunları ne olursa olsun, Phoebe'nin aileyi bir arada tutan bağlayıcı faktör olduğunu anlamıştı. Acaba bu tanrı vergisi bir yetenek miydi, yoksa sırtına yüklenmiş bir yük mü? Merak ediyordu. Sonunda ikisinden de bir parça olduğuna karar verdi. Akıllı bir adam, böyle çeşit çeşit dertlerle dolu bir evden mümkün olduğunca uzak dururdu. Uzaklaş ve arkana bakma. Kafası çalışan bir adam böyle yapardı. Zaman zaman da dilsizi oynamak daha ilginç ve kesinlikle daha faydalı olabilirdi. Barın önünde durdu. İş çıkışı uğrayan kalabalığın slam dunk'ı doldurmasına daha bir saat vardı. Her ne kadar tüm televizyon ekranları spor kanallarını gösteriyor, müşteriler bilardo ya da hava okeyi oynuyor olsalar da, Duncan, buranın biriyle buluşmak için yeterince sakin olduğu inancındaydı. Neyse, bir bira söyledi. Zaten öğle üzeri olanlardan sonra bunu hak ettiğini düşünüyordu. Gözü kapıdaydı. Finn'in içeri girdiğini görünce barı işaret etti. Sana birayla patates söyledim. Duncan'ın oturduğu bölmeye doğru geldi. Çok beklettin beni bugün. Biliyorum, özür dilerim. Benim elimde olan bir şey değildi. Neler düşünüyorsun? Finn yanaklarını şişirerek, Jake incelemesini yaptı. O da sen ayrıldıktan 2 dakika sonra gelip epeyce bekledi. sana yapmak istediklerinle ilgili ayrıntılı bir hesap dökümü çıkaracak. Ama ilk değerlendirmede düşüncesi ne biliyor musun? Alış fiyatına ilaveten en az 1,5 milyon civarı para yatırman gerekecekmiş. Tamam. Garson yanında bir dilim limonla servis yaptığı birasını ve patates tabağını bırakırken Finn arkasına yaslandı. Geçmişe bakıp 1,5 milyon dolara bozuk para muamelesi yapacak hale nasıl geldiğimizi hiç düşündün mü? Üzerindeki takıma kaç para verdin? Finn sırıtıp birasını eline aldı. Güzel görünüyor, değil mi? Dostum, sen benim moda ilahımsın. Şimdi tüm restorasyon için 2 milyon diyelim. Pintilik yapmayalım. O sincabın mülküne ne ödeyeceksem üstüne onu da ekle. Finn, hakikaten sincaba bekliyor dedi. O paranın birazıyla gidip doğru dürüst bir peruk alır kafasına belki. Neyse, kalemin var mı? Finn ceketinin iç cebinden Montblanc dolma kalemini çıkardı. Normal bir tükenmez kalemin olmaz mı hiç senin? Öyle bir kalemi nereme koyayım? Hem senin yanında hep olurdu. Duncan bir peçeteye bazı rakamlar karaladı. Finn, işte bu her şeyi anlatıyor diye düşündü. Adam, eskimiş kotu, etekleri dışarıda duran kolları sıvanmış gömleği, tıraşı gelmiş saçlarıyla sıradan biri gibi görünebilir ve birçok kişi onu doğru zamanda doğru sayılara oynamış olağanüstü şanslı bir adam olarak görebilirdi. Söz konusu kişi Duncan Swift olunca nasıl göründüğü umurunda bile değildi. O ödünç aldığı kalem ve peçeteyle harcama dönemlerini, değişiklikleri, masrafları ve tahmini gelirini hesaplardı. Bunları yaparken bir yandan cips yiyip birasını yudumlar, işi bittiğinde de öngördüğü maliyet ve kar rakamları, muhasebecilerin çalışıp çıkaracağı rakamlarla birebir tutardı. Finn, onun doğuştan yetenekli olduğuna karar verdi ve tabağına biraz daha patates aldı. Nereye kayboldun? Bunu konuşmamız lazım. Ya da özel olarak güzel eşinle konuşmam gerekebilir. Lou mahkemededir şimdi. Duncan başını kaldırıp ileriye doğru baktı ve gülümsedi. Artık değil. Upuzun bacaklarını ortaya çıkaran, gösterişsiz mavi bir takım giyiyordu. İç gıcıklayan buklelerini tokayla arkaya tutturmuştu. Bu haliyle çıkık elmacık kemikleri, koyu kahverengi gözleri ve geniş ağzı bir tablo gibi ortaya çıkmıştı. Teni koyu karamel rengindeydi. Hakim ya da jüri üyeleri bu yüze bakınca nasıl oluyordu etkilenip onun istediklerini hemen yapmıyorlardı? Duncan bunu hep merak etmişti. Yerinden kalkıp kollarını kadının boynuna doladı. Finn'in duyabileceği şekilde kulağına fısıldadı. Defet şunu başından. Senin için Fiji adalarını bile satın alırım. Kendini tutamayıp kahkaha atan kadın, sen meşgulken onu oynaşmak için tutsam olur mu diye sordu. Karımı geri istiyorum. Daha işim bitmedi. Duncan kadına uzun ve etkileyici bir öpücük verdi. Bu beni şimdilik idare eder. Geldiğin için teşekkürler Lou. Mahkemede olduğunu sanıyordum. Oradaydım. Finn'in yanına oturup dudaklarını onunkilere bastırdı. Savcılık ara talep edince ipler de benim elime geçti. Şimdi hangi yakışıklı bana bir martini ısmarlayacak? Hemen hazırlanıyor, bir dakika. İşte o, sincaba bunu teklif edip burada da işi bitireceğiz. Duncan peçeteyi Finn'in önüne sürdü. Tamam mı? Finn sayılara bakıp omuz silkti. Para senin. Tamam, nasıl ama? Hakkından geliriz değil mi? Duncan birasını aldı. Finn'le Lou'nun masanın altından el ele tutuştuklarını anlamıştı. O şey her neyse, onlar buna sahipti. İnsanları birbirine bağlıyor ve mutlu ediyordu. Başka bir şey isteyen var mı? Sadece martinimi istiyorum. Harika yavrumuz geceyi kuzeninde geçireceğinden ben de bu yakışıklı adamla yemeğe çıkmayı planlıyorum. Öyle mi? Evet ama içkimi içip sevgilimle oynaşmayı bitirmeden olmaz. Lou Duncan'a göz kırptı. Senin için ne yapabilirim bebeğim? Duncan bir an durakladı. Ardından güldü. Kusura bakma, aklımdan bin türlü şey geçiyor. Kadın bir kahkaha daha patlattı. Konu bugün bir arkadaşımın başına gelenlerle ilgili. Merak ettiğimse, bunu yapan adam yakalandığında ne olacağı? Ceza davası mı, kamu davası mı olacak? Ağır ceza. Lou'nun kaşları kalkmıştı. Garsonun getirdiği martini kadehinden ilk yudumunu aldı. Bu şahsın cezası kesinleşir ve dava açılırsa, Benim onu temsil etmeme kesin itiraz ederdin. Ne yapacağını söylemek bana düşmez. Ama tutuklandığında yasal olarak hangi yollara başvuracağını, girdisiyle çıktısıyla bilirsin diye düşündüm. Tutuklanırsa değil, tutuklandığında. Bir parça patatesin ucunu ısırdı. Tamam, şimdi adamın ne yaptığı iddia ediliyor, anlat bakalım. Ne yaptığını anlatmadan önce adamın polis olduğunu bilsen iyi olur. Hadi ya, vay canına. Lou içkisinden bir yudum daha aldı. Anlat. İlginç. Barda oturmuş, birasını içip kızarmış peynir yiyor, bir yandan da ekrandaki basketbol haberlerini dinliyormuş gibi yapıyordu. Phoebe'nin manitasının o iki siyahi züppeyle birlikte oturduğu bölmeyi çok rahat görebiliyordu. İlginç, çok ilginç. Ayrıca o süslü araba, Jones Caddesi'ndeki evin önünde durduğu sırada, evi gözetliyor olduğu için de çok şanslıydı doğrusu. Phoebe pek de iyi görünmüyordu. Dikkatleri üstüne çekmemek için kahkahasını bastırmak zorunda kalmıştı. Hayır efendim, kızıl saçlı kaltak hiç de iyi durumda değildi. Bu iş sona ermeden daha da kötü görünecekti. Ama şimdilik Bay Süslü arabayla arkadaşlarının kim olduğunu keşfetmek için biraz zaman harcayıp biraz eziyet çekmesi gerekiyordu. Kimin işe yarayacağı hiç belli olmazdı. 9. Essie bir kulağını Phoebe'den ayırmayarak üstünde muhabbet kuşu desenleri olan bembeyaz yatak örtüsünü itinayla katladı. Karmaşık desenlere bakmak onu yatıştırıyordu. Üretmek, övünmek gibi olmasın ama yaratıcı olmak da aklını yitirmesine engel oluyor, paniğin beklediği yerlerde dolaşmasına mani oluyordu. İyi iş çıkardığını düşünüyordu. Düğün hediyesi olarak bunu alan gelin, nesilden nesle geçecek, eşi bulunmayan çok özel bir şeye sahip olacaktı. Koyu gümüş rengi kutuyu hazırladı. Bitmiş bir ürünü bu kadar titizlenerek paketlemek bile onu meşgul edip zihnini yatıştırıyordu. Phoebe evden her çıktığında korkmak, kendi dünyasını nasıl mahvettiyse ailesininkini de o hale getirmek istemiyordu. Korkunun aklını ele geçirmesine izin veremezdi. Gayet iyi biliyordu ki korku sinsice yaklaşır, yavaş yavaş kendine boş bir yer bulur ve oraya yerleşirdi. Önce çarpıntın tutar, markette domateslerin, fasulye ve marulların arasında, fonda ünlü Moon River şarkısı çalarken nefesin kesiliverir, çığlık atmak isterdin. Sonra da yarısı dolu alışveriş arabanı orada bırakıp dışarı fırlardın. Bir sonrakinde de kuru temizlemecide ya da adını bilen veznedarın sana çocuklarının nasıl olduğunu sorduğu banka şubesinde olabilirdin. Tam o sırada bu korku sinsice sokulur, göğsünün üstüne kaya parçalarını teker teker yığıp seni diri diri gömebilirdi. Kulakların uğuldar, ter dökmeye başlardın. Korkun zihninin tüm boşluklarını kaplar, en sonunda da duvarların dışında kalan her şeyi tamamen ele geçirirdi. Halen terasa ve avluya çıkabiliyordu ama her geçen gün giderek bunu yapmakta zorlanıyordu. Carly olmasaydı kendini bu kadar zorlamayacaktı. Eninde sonunda o günde gelecekti ve artık verandada küçük kızıyla oturup birlikte kitap okuyamayacaklardı. Kimse haksız olduğunu iddia edemezdi. Essie paketin üstüne adının baş harflerinden oluşan oval çıkartmayı yapıştırırken bunları düşünüyordu. Duvarların dışındaki dünyada korkunç şeyler oluyordu. Sokaklarda, kaldırımlarda, markette ve kuru temizlemecide günün her anında dehşet hüküm sürüyordu. Gönlü, ailesini o duvarların içine çekmeyi arzuluyor, içindeki ses onları her birinin güvende olacağı, sonsuza kadar hiçbirinin başına kötü şeylerin gelmeyeceği bir yerde tutabilmeyi arzu ediyordu. Çok iyi biliyordu ki bu ses gitgide yaklaşmakta olan hastalığının fısıltılarıydı. Örtünün kullanımıyla ilgili ayrıntıları yazdığı kartı iliştirip parlak gümüş kutunun kapağını kapattı. Kutuyu paket kağıdına sardığı sırada biraz daha sakinleşmişti. İkide bir gözü pencereye takılıyor, dışarıda görmekten korktuğu şeyin orada olup olmadığını kontrol ediyordu. Neyse ki yağmur yağıyordu. İçeride kendini rahat ve sıcacık hissettiği, evde kalmanın daha doğru olduğu yağmurlu günleri seviyordu. Böyle günler onun için aynı gümüş kutudaki muhabbet kuşları gibi birbirlerine sokuldukları günleri ifade ediyordu. Hediye kutusunu koruyucu köpükle kaplı pakete koyup bantladı. Paketin üstüne adresi yazarken bir yandan da mırıldanıyordu. Elinde paketle odadan çıktı ve Phoebe'nin odasının önünde durup, yavrusunun mışıl mışıl uyuduğunu görünce gülümsedi. Kızının iyileşmek için uykuya, dinlenmeye ve sessizliğe ihtiyacı vardı. Uyandığında odasına çayla birlikte yiyecek bir şeyler götürüp yanında oturmaya karar verdi. Aynen uzun yıllar önce üşütüp hastalandığında yaptığı gibi. Kapı çaldığında elinde kutuyla merdivenlerden iniyordu. Şok aniden geldi. Onu hızla yere doğru çekti. Bacakları büküldü, kalbi çarparak basamaklara oturdu. Kucağındaki kutuya sarılarak korunmaya çabaladı. Bu ani ve kontrol dışı gelen dehşet anında her an paketin üstüne kapanıp ağlayabilirdi. Kapı kilitliydi ve o istediği sürece de kilitli kalabilirdi. Hiç kimse eve giremez, evden çıkamazdı. Bütün güzel kuşlar gümüş kutunun içindeydi. Bu ani bastıran boğucu korkuyu, yanağında yeni açılmış bir yara gibi zonklayan beyaz lekeyi kime nasıl açıklayabilirdi? Kapıyı açmazsa zil yine çalacaktı. Bak işte yine çalıyordu. Phoebe uyanacaktı. Kızının uyumaya ihtiyacı vardı. Kendisi kaçıp saklanırsa bebeğini kim koruyacaktı? Öyleyse basamaklarda çömelip kalmamalıydı. Kaçıp gidemese bile kapıyı açmaktan korkmamalıydı. Kutuyu yüzüne siper ederek zorla ayağa kalktı. Kapının önünde Duncan'ı gördüğünde duyduğu rahatlamayla sersemleyip kendini biraz da mahcup hissetti. Bir an durup soluklanırken ne iyi çocuk diye düşündü. Bu güçlü ve iyi yürekli genç adam yaralı yavrusunu yatağa taşımıştı. Korkacak bir şey yoktu. Kutuyu tek eliyle kavrayıp kapıyı açtı. Gülümseyerek, "Duncan, ne iyi ettin de geldin. Şu haline bak, bu yağmurda şemsiyesiz çıkmışsın. İçeri gel hadi," dedi. "Şunu alayım elinizden." "Yok, böyle iyi. Şuraya koyacaktım zaten." Ellerinin titremesini görmediğini umarak dönüp kutuyu yerine koydu. "Birazdan gelip alacaklar. Kahve alır mısın?" "Zahmet etmeyin. Durun bakayım." Esti'nin ellerini tuttu. Demek anlamıştı. "İyi misiniz siz?" "Biraz gerginim o kadar. Saçma bir şey işte." "Olanlardan sonra hiç de saçma değil bence. Benim de heyheylerim üstümde." "Yok, hayır," diye düşündü Esti. "Öyle değildir. O seslerden, gölgelerden şoka girecek gibi görünmüyor. Yine de aksini söylemesi çok hoştu. Böyle konuştuğumu Phoebe duymasın ama güçlü bir erkeğin evde olması sinirlerimi yatıştırıyor." Duncan, "Evde başka biri mi var?" diye sorunca gülmeye başladı. "Benden sır çıkmaz. Sadece hastamız nasıl diye bakmak için uğramıştım." Huzursuz bir gece geçirdi. Esti onun koluna girip salona doğru ilerledi. "Ama şimdi uyuyor. Oturup bana arkadaşlık eder misin?" Evi çiçekçiye gitti. "İhtiyaç olduğunda haftada 2-3 gün orada çalışıyor. Gelinim de daha sonra uğrayacak. Kendisi özel hemşire. Dün Phoebe'yi görmeye geldi. Bugün de Carter'la birlikte gelecekler." "Niye bu kadar çok konuşuyorum dersin?" "Çok mu?" "Duncan, dünkü davranışımdan dolayı utanç içindeyim." "Hiç gerek yoktu. Şoktaydınız." "Üstesinden gelemedim." "Esti, kendinize biraz zaman vermelisiniz." Bunu daha önce akıl edememiş gibi şaşkın bir ifadeyle baktı. "Bugün neler yapacaksınız?" "Phoebe'ye tepsilerle yemek taşıyacağım. Tabii o bakıp tepsileri kafama fırlatmazsa. Bu arada bir projemi tamamladım ve gereksiz 5-6 liste hazırladım." 14. ayrımın sonu. Sayfa 149. Devamı 15. ayrımda.